Ayrım 5, sayfa 27. İkinci, tarih öncesi ve temeller. Sosyolojiden anladığımız toplum hakkında sistemli bilgi, seküler bir dünya görüşü ve bağlamsal bir çerçeve ise, ki bu özellikler sosyolojiyi bağımsız bir disiplin kılar, 18. yüzyılın sonlarına dek bugünkü anlamda bir sosyolojiden bahsetmek mümkün değildir. Bir bilim olarak sosyolojinin tanımlanması ve sosyoloji olarak adlandırılması ilk defa 19. yüzyılda Auguste Comte tarafından yapılmıştır. Ve bu tanımlamayla toplumla ilgili bilimsel araştırmaların başlangıcı da belirlenmiştir. Bununla birlikte Auguste Comte'dan önce de yazarlar toplum olgusuyla ilgilenmişlerdir. Avrupa bilim tarihi kaynağını Antik Yunan'dan bulur ve antik dönemin yazarlarının toplumla ilgilendiğinin tespit edilmesi çok kolaydır. Fakat toplumla ilgili antik dönem çalışmaları toplumsal gerçeklikten ziyade Platon'un devletinde olduğu gibi düşünceye yönelmiş olduğu için tipik olarak sosyolojik değildir. Devlet ve devlet yönetimi üzerine Sokratik diyaloglarda toplumsal araştırmacıların modern görüşme tekniklerine dair bazı şeyler öğrenilebilecekleri oldukça entelektüel ve aydınlatıcı düşünceler yer almaktadır. Fakat yine de bu eser modern bilim bağlamında deneysel bir çalışma değildir. Platon'da gerçeklik var olanın sınanmasından değil, düşüncelere uygun olandan türetilir. Yunan kentlerinde devlet ile toplum ayrımının henüz olmayışı, Yunan düşüncesine de yansımıştır. Modern sosyoloji anlayışı ve toplum öğretisi seküler bir temel üzerinde gelişmiştir. İnsan hayatını açıklayan modellerin artık Tanrı'ya dayandırılmaması ve insanlığın gelişimiyle ilgili sorulara teolojik cevapların beklenmemesi ile birlikte sosyolojik düşünce başarıyla gelişmeye başlayabilmiştir. Bu manada modern bir bilim olarak sosyolojinin gelişimi, doğa bilimlerinin insan ve doğa üzerine yapmış oldukları rasyonel, objektif ve seküler inceleme ve araştırmalarla bağlantılıdır. Burada temsil edilen görüş, bu yeni düşünme biçiminin, insanın düşünme potansiyelinin ulaşılabilecek son nokta olduğu değildir. Yeryüzünde gözlemlenebilir ve ölçülebilir olana yoğunlaşmak, bir bütün olarak toplumsal gerçekliği ancak eski düşünme biçimi kadar kapsayabilir. Hiçbir bilimsel düşünce her şeyi eksiksiz bir biçimde içeremez. Bununla birlikte doğa bilimlerinin yöntemleriyle insanların bir arada yaşamalarıyla ilgili nispeten daha kapsamlı bilgiye, fakat hala çok yetersiz ve tasnif edici bakış açılarından mahrum olan bir bilgiye erişebileceğimiz bir yol bulunmuştur. Antik dönem yazarlarına oranla daha çok bilgiye sahip olduğumuz bir gerçektir. Ama henüz bir bilge olup olmadığımız bir muammadır. Sosyolojik düşünce insanın kendini tarihinin yaratıcısı olarak görmesiyle birlikte başlamıştır. Sosyolojinin seleflerinde çok gelişmiş ve aşikar olmayan bu düşünce, Karl Marx ile merkezi bir anlam kazanmıştır. Vurgulanması gereken diğer önemli bir hususta, sosyologların gerçekliği açıklama modellerini dışarıda değil, toplumda aramaları gereğidir. Ve gerçeklikteki açıklama modelleri oldukça karmaşıktır. Toplum hiçbir zaman siyah-beyaz ekseninde analiz ve ifade edilemez. Farklılaşmış gri tonlar da toplum içerisindeki çeşitliliği nitelemek için yeterli değildir. Toplum, içerisindeki mutluluklar ve acılar oranında çok daha alaca, parlak ve sönük renkleri içerir. Sosyolojinin selefleri de toplumu böyle karmaşık bir yapı olarak görmüşlerdir. Sosyolojinin tarih öncesi 17. ve 18. yüzyılı etkileyen Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu ve Vico gibi toplumsal filozoflarla başlar. Devam eden bölümde bu toplumsal filozofların belli başlı önemli muhakeme yolları anlatılacaktır. XVII ve 18. yüzyılda sosyolojinin öncüleri. Tarihsel bilgiler. İlk olarak sosyoloji tarihi açısından önemli olan bazı tarihsel olaylar ve bilgiler aktarılacaktır. Avrupa 15. yüzyılda içinde bulunduğu duruma ve Çin, Hindistan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yüksek bir kalkınmışlık seviyesine sahip olmalarına rağmen 17. yüzyılda dünyanın süper gücü olmayı başarmıştır. Tarihçi Paul Kennedy'ye göre (parantez 1989) gerçekçi bir esneklik ve ademi merkeziyetçi yapı Avrupa'nın dünya gücü olmasını kolaylaştıran faktörlerdendir. Bu güç en çarpıcı bir biçimde 5. Karl'ın İmparatorluğu (parantez 1519-1556) döneminde onun krallığında güneş asla batmaz deyimiyle sembolize edilmiştir. Bu dönemde Habsburg monarşisinin üstünlüğü temayüz etmiştir. Bu monarşi devam eden yüzyıllarda pek çok kanlı savaşa maruz kalmıştır. Avrupa bu yüzyılda sürekli bir biçimde merkezi bir gücün oluşmasına karşı savunmaya geçmiştir. Tarihçi Paul Kennedy'nin de vurguladığı gibi bu esnek yapı Avrupa'nın dünya genelinde üstünlük kurmasını mümkün kılmıştır. 16. yüzyılda Avrupa bir dizi savaş üzerinden tasvir edilebilir. Özellikle köylü savaşları (parantez 1524-1525). Fransa'daki Protestan aristokrasisi ve Katolik krallık arasında vuku bulan Huguenotlar Savaşı, Kraliçe Katerina'nın Huguenotlerin liderini ve binlerce taraftarını öldürttüğü kanlı San Bartolomei katliamı (parantez 1572) ve 1529'dan itibaren Türk savaşları. Bu yüzyılda Avrupa toplumsal yapısının temel bir esası oluşmuş ve bu esas özellikle köylü savaşlarında zengin ve fakir arasındaki çatışma çizgisinde kendini açık bir biçimde ortaya koymuştur. Avrupa'daki din savaşları da modern seküler bir toplumun oluşmakta olduğunu hissettiren olaylardan biridir. Martin Luther'in tezi (parantez 1517'den itibaren) ilkesel olarak devlet kilisesinden bağımsız bir din ihtiyacı fikrini toplumda uyandırmıştır. Onun Roma Katolik Kilisesinden ihraç edilmesi bu isteğinin herkesle malum sonucudur. Katolik Kilisesi'nin reform karşıtı hareketleri ise temel dini değerlere dönüşe yol açmıştır. Kilise içerisindeki bu ayrılık insanların dini mercilere olan güvensizliğinin en temel sebebi olmuştur. Öbür dünyada mükafatın dünyevi takva ile mümkün olduğunu söyleyen temel Hristiyan değerlerine yönelme, devam eden süreçte kapitalizmin ortaya çıkışına neden olmuştur. (Parantez Weber 1920) Her ne kadar demokratik bir biçimde sonuçlanmasa da İngiltere'de iç savaşlarla (parantez 1642 ve 1648) birlikte demokrasinin temel taşları yerine oturmuştur. Krallığın parlamentoyu feshetme çabasına karşı verilen savaşta Cromwell, parlamentoyla birlikte ezici bir zafer kazanmış ve kral idam edilmiştir. Bu durum dönemin en önemli düşünürü olan Thomas Hobbes'ın düşüncelerini şekillendirmiştir. Bu nedenle Hobbes'ın eserleri bu bağlamda anlamlandırılmalıdır. Bu tarihsel olaylarla birlikte Avrupa bir dünya gücü haline geldi ve başta Afrika ve Asya olmak üzere dünyanın her yerinde koloniler kurdu. Amerika bu dönemde Fransa ve İngiltere'den kopmaya başlamıştı. 1600 yılında Doğu Hindistan şirketinin kurulması ile birlikte dünyanın feshedilmesi noktasında İngiltere üstün bir konuma gelmeye başladı. Atlantik ötesi ticaret canlanmaya başladı. Akdeniz ticaretteki eski önemini kaybetti. Merkantilizm, gümrüklerin kurulması ve devletçi planlı ekonomi Fransa'da devletin iflasına neden oldu. Bu yapısal gelişmelerle birlikte ve onlarla eş zamanlı olarak politik alanda da yeni düşünceler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu düşüncelerin en belirgin olanı Almanya'da geleneksel hukukun yerini Roma hukukunun almasıdır. Rotterdamlı Erasmus 1516'da İncil'i Yunanca'dan tercüme etmiş ve insanı merkezine alan hümanizm gelişmeye başlamıştır. Doktor Paracelsus ve hesap makinesini bulan Pascal ile birlikte modern doğa bilimlerinin ilk adımları atılmıştır. Entelektüel alandaki gelişmeler 18. yüzyılda aydınlanma ile birlikte doruk noktasına ulaşmıştır. Modern düşünce politik eserlerin dolaşımını sağlayan matbaanın bulunmasıyla hızlı bir biçimde yayılmıştır. Yeni çağın bu erken dönemleri Orta Çağ düzeninin çözülmesi olarak nitelendirilir. Bu dönemde bizim için modern olanı karakterize eden sekülerleşme ve akılcılık toplum içerisinde yerleşmeye başlar. Bu durumu en iyi toplumun merkezinde yer alan aile kurumunun yapısında yaşanan değişimlerde görebiliriz. Bahsedilen yüzyıllar içerisinde çok farklı aile formları ortaya çıkmıştır. Çiftçi ve soylu ailelerin yanı sıra zanaatkar ve memurların birbirinden farklı ve mesleklerine uygun aile yapıları vardır. Çiftçi ailelerinde kadın ve erkek farklı işlerle fakat aynı biçimde çalışma hayatına katılırken, şehirlerde özellikle memur ailelerde erkeğin evin dışında çalıştığı ve kadının evde kaldığı geleneksel bir aile modeli gelişmiştir. Zanaatkar ailelerde ise ev ve iş yeri bir aradadır. Burjuva aile ideali ilk olarak geç 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır ve hala gerçekçi olmayan bir ideal formdur. Altyazı: Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe isimli romanı kolonizasyonu anlamak açısından ilginç olabilir. Toplum Sözleşmesi Kuramları. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes (parantez 1588-1679) özellikle sosyoloji kuramları açısından ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Ünlü "İnsan, insanın kurdudur" sözünün sahibi Hobbes'ın yaşadığı dönem göz önüne alınırsa onun bu sözü bizi hayretler içerisinde bırakmaz. 1642'de İngiltere bir iç savaşın eşiğindeydi. Birinci Karl ve parlamento anlaşmazlık içerisindeydi. Kral silahlı muhafızları ile birlikte 5 milletvekilini tutuklamak üzere avam kamerasında göründüğünde parlamentonun dokunulmazlığını bozmuş oldu. 1646 yılına dek süren iç savaştan sonra ülke kraliyetçi ve parlamentocu partilerinin hakim olduğu farklı bölgelere bölündü. 1648 yılında başlayan iç savaşta ise parlamentocu partiler Cromwell'in önderliğinde ezici bir üstünlük sağladı. Asayişin olmadığı yıllar başladı. İnsanların geceleri dışarı çıkmaya cesaret edemediği Londra'da gündelik hayat oldukça tehlikeliydi. Hobbes, yaşamış olduğu dönemin ruhunu şu sözleriyle ifade ediyordu: "Annem ikiz doğurdu, beni ve korkuyu." Edebiyatçılar ve sosyologlar ortak bir özelliğe sahiptir. Her iki meslek erbabı da korkularını yazarak dengeleyebilir. Hobbes, günlük yaşamından yola çıkarak bir toplum modeli geliştirmeyi denedi. İç savaşın ve kargaşanın hakim olduğu bir ülkede yaşarken, toplumsal hayatın düzenli bir şekilde işleyebileceği düşüncesini geliştirdi. 17. yüzyıla karşılaştırıldığında, çok sayıda kriz ve yerel savaşın varlığına rağmen, 21. yüzyılda Batı dünyası çok daha güvenli bir devir yaşıyor. Doğu blokunun çökmesinden sonra 90'lı yıllarda gerçekleşen olaylar ise bize içerisinde bulunduğumuz düzenin ne kadar istikrarsız ve dengesiz olduğunu göstermiştir. Pek çok gözlemci için anlamsız ve acımasız olarak nitelenen eski Yugoslavya'daki iç savaş, Çeçenistan ve Rusya'nın diğer özerk cumhuriyetlerindeki çatışmalar bizi hiçbir zaman çok büyük bir güven içerisinde ilerlemeyeceğimizin bilincine vardırmıştır. Londra'nın 17. yüzyıldaki durumu ise günümüz Londra'sından çok Saraybosna'nın 90'lı yılların ortasındaki durumuna benzer. Hobbes'in konu edindiği mesele toplumsal düzen problemidir. Bu, günümüze kadar sosyolojinin en temel problemidir ve tüm sosyolojik kuramlar bu konuyu araştırmıştır. Toplumsal yaşamın hiçbir suretle tabi olarak var olmayacağını bilen sosyolojik kuramların bir sonraki sorusu ise toplumsal yaşamın nasıl işleyeceğidir. Bu soruyla kuram gerçeklikten kopmuş ve onu aşarak soyut bir hal almıştır. Hobbes, toplumsal gerçekliği tasvir etmemiş, aksine insanın toplumsal gerçekliği nasıl anlayabileceğine dair bir düşünce yapısı oluşturmuştur. Bu toplumsal felsefe her şeyden önce gerçekliğin bir resmi olarak değil de bir düşünce yapısı ve bir açıklama denemesi olarak kabul edilebilirse pek çok yanlış anlama kendiliğinden giderilmiş olacaktır. Böylelikle bu modelin gerçeklikte takip edilmesini isteme, yani bu model üzerinden gerçekliğin yeniden yapılandırılması gibi vahim bir girişimden kaçınılabilir. Kuram insanlara göre değil de, insanlar kurama göre forma sokulmak zorunda olduğu için, bu kuramların hayata geçirilmesi genellikle zorla olmak durumundadır. Yine aynı şekilde, Hobbes'in kuram gerçekliğin bir resmi olarak değil, aksine onun bir yorumu olarak algılanmalıdır. Hobbes'in insanların doğa durumunda yaşamasını herkese karşı savaş olarak tanımlaması, yine onun yaşamış olduğu dönem göz önüne alınırsa daha iyi anlaşılacaktır. Hobbes, düzeni zamanla inşa edilen bir şey olarak tasarlamıştır. Kutsal kitabın diliyle konuşmak gerekirse, insanlığın gelişiminin başlangıcı doğrudan olmasa da insanın cennetten kovulmasıyla başlamıştır. İnsanlık tarihi Habil ve Kabil arasındaki temel çatışmadan gelişmiştir. Bu tezat ve kavga insanlık tarihini belirlemiştir. Hobbes'a göre gündelik hayatta kuralsız bir rekabet hakimdir. Korku insanı harekete geçirir ama aynı zamanda insani harekete geçiren bir şey, bir diğer şey de akıldır. Buradan kuralsız şiddet ortamında insanın yaşayamayacağı sonucuna varır. Makul olan ise doğa durumundaki katolik güçlerin kontrollü bir yola sevk edilmesidir. Dipnot 2. Burada sürekli dinden bahsedilmesi belki şaşırtıcı gelebilir. Bu durum sosyolojinin seleflerinin güçlü bir şekilde kilise ve dinle irtibatlı olmalarından kaynaklanmaktadır. teolojik açıklamalardan uzaklaşmış olmalarına rağmen dinden hiçbir şekilde kopmamışlardır. Hobbes, modern sayılabilecek bir çözüm bulmuştur. Modern, çünkü bugün biliyoruz ki bir sistemin kaotik durumdan kurtulması oldukça zordur. Bir işletme zor bir durumdaysa ya da bir ailede işler yolunda gitmiyorsa, kişi sistemin içerisinde kapalı olduğu için ve yeni çözümler bulamayacak kadar kendi fikrinde direndiği için dışarıdan bir danışmana yönelir. Hobbes da aynı şekilde dışarıdan gelen bir çözüm olasılığına yönelmiştir. İnsanlar barbarlığa son vermek için, Hobbes'ın da formüle ettiği gibi, düzen yetkisini üçüncü kişiye, kudretli olan bir hükümdara devreder. Hobbes'ın eski doğu mitolojisinde bir canavarın adı olan ve Ahdi Atik'te de adı geçen Leviathan olarak isimlendirdiği bu üçüncü kişi devlettir. İnsanlar Leviathan'la bir anlaşma yaparlar ve Leviathan insanların güvenliğini sağlamakla sorumludur. Güvenliğin garanti edilebilmesi için Leviathan mutlak bir güce sahiptir ve bu güç insanları devlete boyun eğdirir. Bu sözleşme toplumu şekillendirir. Yani Leviathan sahip olduğu mutlak güç toplumsal bir sözleşmeden kaynaklanır. Bu toplumsal sözleşme ile insanlar doğa durumundan çıkarlar ve toplumsal bir sistemin içine girerler. Bu toplumsallaşma insanların sadece boyun eğmesi değil, aynı zamanda bir şeylerden feragat etmesi anlamına gelir. İnsanlar sadece gereksinmelerinden vazgeçmezler. Bu vazgeçiş aynı zamanda ahlaki olarak da onaylanmalıdır. Parantez, Jones, 1968. Hobbes, insanlığın oldukça karamsar ve kederli bir resmini çizmiştir. Bu, insanın doğal durumunda her zaman güç ve iktidarı elde etmeye çalışmasıyla ilgilidir. Devleti mutlak gücü insanın bu ihtiyacını bastırmak için gereklidir. Aksi takdirde insan 17. yüzyıl İngiltere'sinde olduğu gibi doğal durumuna geri döner. Hobbes bu noktada iktidarın tahlilini yapan bir düşünür olarak okunmalıdır.